Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Yeni haftanın ekonomi gündemine hoş geldiniz. Ben Güldem Atabay, Eser Karakaş'la beraberiz her hafta olduğu gibi. Eser hoş geldin. Nasılsın? Havalar düzeldi mi biraz o tarafta? Burası bahara döndü yavaş yavaş.
Burası bugün bir iki gündür hava güzel, hayrettir yani.
İyi, iyi. İçin açılmıştır umarım.
Evet, çıkamadım sokağa ama hava güzel yani.
Sizin orada pandemi kısmında haberler nasıl? Aşılama nasıl gidiyor? Vakalar nasıl seyrediyor?
Kötü. Fransa, bak sana şimdi söyleyeyim, öyle bir sistem var, hemen bakabiliyorsun. Cep telefonunda bir aplikasyon indirdiler herkese. Ondan sonra bugün 43.505 vaka sayısı. Fransa'nın nüfusu da Türkiye'den az. Bugünkü vaka sayısı 43.505. Fransa'da güzel. Toplam şey sayısı 11,5 milyon kişi. Yani Fransa'nın nüfusu 67 milyon. Toplam, ama gençleri sayma, ama gençler burada çok, nüfusta çok ağırlıklı bir yeri şikayet etmiyorlar. 11 milyon aşı yapılabilmiş daha hala.
Aşılama konusundaki başarısızlıktan mı bu, yoksa bu
tüm
kadar
Avrupa'da
yasaklar var ve Avrupalılar uyuyorlar, hani Türkiye'de olduğu gibi değil. Bu rakamları nasıl açıklıyorlar o zaman? Aşılama sorunu yani.
Aşılama, evet. Burada da aşağı yukarı aynı şeyler söyleniyor. Bu aşı işini Haziran'a kadar yaptık yapamadık, Allah korusun diyoruz.
Allah korusun, değil mi? Evet, öyle.
Aynen böyle diyorlar yani.
Zor zamanlar.
Yani tek kağıt kağıtı aşı diyorlar. Ondan sonra aynen burada da yani, o yüzden çok, ama Fransa'da Avrupa'nın en kötüsü Fransa üstelik.
Evet, öyle yazılıyor, çiziliyor. Yani Almanlar da mutsuzlar her şeye rağmen, ama hani Fransa İtalya'dan bile daha kötü durumda şu anda gördüğüm kadarıyla.
Fransa en kötüsü şu anda Avrupa'nın galiba.
Evet.
Türkiye'de, ama Türkiye biraz daha kötü, ama işte Türkiye'nin nüfusu aşağı yukarı Fransa'yla at yarışı gidiyoruz yani, baş başa gidiyoruz.
Evet, dün 62.000-63.000 neredeyse.
63.000 civarında. Orada 43.000, ama arada da 20 milyonluk nüfus farkı var yani.
Var, evet, doğru söylüyorsun, ama işte burada da şey yok, hani destekler yok. Tam böyle biraz kontrol altına alınmış gibiyken işte erken geldi.
İsteyene istemeyen, bu sabah ben şaşırdım mesela. Ben buradan bürokrasiden çok yılıyorum mesela, bunu söyleyeyim, bir haber bu çünkü. Hı hı. Buranın işte şeyinden, elektrik idaresinden, ondan sonra Türkiye'de nedir onun adı, işte şey yapan, bir mail geldi, baktım Monsieur Caracas diye, baktım ya bu ay, sadece bu ay, önümüzdeki ay da yapacaklarmış ya, 45 çok da büyük paralar gelmiyor zaten yani, senede 300-350 euro ancak veriyorum elektriğe, senede veriyorum,
çok iyi.
Bu ay çok düşük yani, bu da şey değil, Fransız nükleerden elde ettiği için şeyi daha uzun getiriyor galiba bu kadarıyla, ve bir de sübvansiyona diye elektriği. Mesela 45 euroluk böyle bir çek göndermiş bana. Evet. Ama ben ona şey yazmıştım. Daha geçen sene yapmışlardı. Otomatik olarak faturanızdan düşürsün diyorlar.
Evet.
Yardım. Yani pandemide yardım.
Evet.
Elektrik şirketi gönderiyor bunu. Bak, şey değil yani üstelik. Yani merkezde mesela altına 45 euro, 45 euro ne olacak? Ama elektrik şirketi bu ayki faturanızdan 45 euro düşürsün diyor.
Evet. Güzel tabii bunlar. Burada yok.
Bundan şık duruyor yani.
Evet. Ya o zaman bugün hani aslında biz seninle reformları konuşmaya çalışıyoruz. Ama Mart ayı bütçe rakamları açıklandı. Bu yardımlar demişken oradan oraya sıçrayalım istersen. Bütçe tarafında ilginç gelişmeler var. Yani ilginç gelişmeler demeyelim aslında, ama ne var? Mesela bütçe Mart ayı özelinden bahsetmiyorum. İlk çeyrek rakamlardan bahsediyorum. Bütçe giderlerindeki artış hızı geçen senenin aynı ilk çeyreğine göre %12.6. Faiz hariç giderlerde artış hızı 10.3. Yani 16 nokta enflasyon olduğunu düşünürsek, hatta belki gerçek enflasyonun biraz daha yüksek olduğunu düşünürsek, harcamalar tarafında frene basıldığını söylemek mümkün. Cari transferler mesela, eğer gözüm evet, mal ve hizmet alımları 7.8 daralmış. Cari transferlerdeki artış 17.6. Dikkat çeken tabii yüksek faizle bağlantılı faiz giderlerindeki artışın ilk çeyrekten ilk çeyreğe %30'a dayanmış olması, %28 ile. Bu genel olarak giderler tarafı. Ama gelirler tarafında benim çok da açıklamakta zorlandığım bir güçlülük var. Mesela bütçe gelirleri %34.6 artmış. Her iki dönemde Merkez Bankası kar transferini kapsar nitelikte. Vergi gelirlerindeki artış %45. Bunun ağırlıklı bir kısmı daha da yüksek oranlarda işte KDV ve ÖTV gelirlerinden kaynaklanmış.
İnsanlar ama
Kurumlar vergisi oranında ciddi bir artış var. Dolayısıyla yani bu evet ekonomi kuvvetli gidiyor ama bir de bir pandemi sürecinden geçiyoruz. Pek bu kadar da kuvvetli gitmediğini hissediyor insan. Evet imalat sanayi tarafı biraz farklı işte bu hafta sanayi üretimi de geldi. Orada rakamlar da gördük. Ama sonuçta bütçe dengesine baktığımız zaman işte geçen senenin ilk 3 ayında 29,5 milyar TL açık varken bu sene 23 milyar TL fazlaya dönmüş. Faiz dışı denge, maliye tanımlı 8,6 milyar TL fazladan 71,7 milyar TL fazlaya dönmüş. Ya da IMF tanımlı dengede, faiz dışı
56.
dengede evet
56.
42,9 yani 43 milyar açıktan 23 milyar fazlaya dönmüş. Yani önemli rakamlar bunlar. Ne oluyor Türkiye'nin ekonomisinde ki biz gelirler tarafında bunun yansımasını görüyoruz? Ben çok açıkçası bunu bugün yazarken açıklamakta zorlandım. Yani bu performansı sağlayacak nasıl bir ekonomik altyapı var? Gerçekten açıklayamadım kolay kolay.
Öyle çok büyük bir iç borçlanma da yok. Net 20 küsür milyar liralık bir iç borçlanma var. Dış borçlanma da bir tam tersi dış borç ödemesi var. Yani net dış borçlanma negatifte ondan sonra. Dolayısıyla yani ben de daha henüz detaylara bakmadım. Önümde var şu anda. Bir daha da ilginç bir şey söyleyeyim. Önümde şimdi hazine nakit gerçekleşmeleri var. İlk söyleyin. Ve ilk çeyrekte genellikle hazine nakit gerçekleşmeleri maliyenin açıkladığı o bütçe şeylerinden daha tırnak içinde kötü olur. Aşağı yukarı örtüşüyorlar şimdi hazine nakit gerçekleşmeleriyle. 3 aylık bütçe şeyi örtüşüyor. Bu da yani devlet açısından olumlu bir şey.
Evet ya para politikasına ne kadar böyle akıl dışılık varsa maliye politikası tarafında da aslında biraz daha aklın hakim olduğunu söylemek lazım. Tabii bundan sonra hani bu konuya nereden geldik? Fransa'da senin verdiğin örnekten geldik. Bu kadar kaynak varsa devletimiz, hükümetimiz neden pandemi desteklerini doğrudan desteğe çevirmek konusunda dünyadaki belki de en düşük gayri safi milli hastasına oran
Toplam
olarak
14
destek
milyar
veren
lira yardım yaptık şimdiye
evet
kadar.
neden bu kadar düşük tutuyor? Neden bunu hep
Bu
krediler
sadece
üzerinde
7 milyar TL'si bütçeden biliyor musun?
yani
Yani
evet.
bütçe oradan 7 milyar TL şey yapılmış şimdiye kadar.
Bunun açıklaması nedir? Yani bir seçime gidiyoruz, oy kaybetmek istemiyorlar. Oy kaybetmek için her türlü politikada işte HDP'nin kapatılmasına çabasından hani nerelere kadar varıyor işler? Neden ekonomi
Şeyi
tarafında?
kullanıyor. Mesela 45 milyar işsizlik fonundan kullanmış. Doğrudan destekler için.
Kullanmış ama hani kullanmış da ne yapmış? Bir, ikincisi neden hani bu kadar faiz işi fazla varken ve bütçe performansı bu kadar hani iyi gözükürken nispeten geçen sene bütçe açığı %3,5'larda kaldı. Yani bu 4-4,5 olsa kimse bu dönemde aa burada risk var demez Türkiye ekonomisi için şu anda.
Birden belki de işte bir devlet aklı şunu söylüyor belki. Yani bunu da saygıyla karşılıyorum. Tek çıpa galiba şey kaldı.
Maliye politikası yani evet
Ama
bütçe.
tek çıpa.
Ama
Şimdi
bir
belki
taraftan
bir
şeyin çok özür diliyorum şeyin yapısı bozuldu biliyorsun hani kamunun borcu artıyor döviz cinsinden borcu artıyor o kadar da
evet.
hani risksiz.
Borçlarda bir sıkıntı var da ha
Evet.
şimdi eğer o bo şimdi çünkü yabancı bu şimdi bizim konuştuklarımıza bakmıyor. Yabancı borç şeyine bakıyor. Yani buraya yatırım yapacak. Dolayısıyla onun daha da patlamamasını istedikleri için daha patlarsa hiç dışarıdan kaynak bulamayacaklar. Bütçeyi sıkıyorlar. Ama dediğin gibi bu gelirleri nasıl elde ediyorlar? Ne? Bu kurumlar vergisi artışını nasıl sağlıyorlar? Daha detayına bakmadım. Çok açık
Bakmak
söyleyeyim.
lazım. Evet. Benim de
Evet.
indirip bakacak vaktim
Evet,
olmadı. Ama bunu
bakacağım.
not edelim. Bunun detayını haftaya da konuşalım.
Tabii,
Çünkü
konuşalım. Tamam,
bu
seve seve.
seyrin devam edip edemeyeceği önemli. Çünkü önümüzdeki dönemde hani ikinci yıldan itibaren eğer ekonomi biraz daha yavaşlayacak ise nasıl bir gelir performansı bekliyor görmek lazım.
3 ayda 22 milyar TL fazla veren bir bütçemiz var kümülatif olarak.
Evet.
Sadece Mart ayında 23 milyar TL, 24 milyar TL fazla vermiş bütçe.
Tabii,
Bu
sadece
Mart'ta.
Mart ayında. 23, evet, aynen öyle.
24 milyar TL aşağı yukarı
24,
fazla.
evet.
Çok ilginç bir şey yani. Kümülatif olarak da 22 mi 23 milyar da kümülatif fazlası var.
Evet.
Ondan sonra Gelirlerde de aynen senin söylediğin gibi 344 milyar TL'lik bir artış var kümülatif olarak. Gelirlerde.
Kümülatif tarafta. Evet. Ya bunlar önemli rakamlar.
Tabii
ya
çok
bütçe geliri evet 344.1 milyar TL gelir elde edilmiş.
Evet.
İşte geçen seneye göre %35 artmış hani.
Evet.
Resmi enflasyonun evet, neredeyse iki katı kadar.
Böyle herhangi bir şeye kapılmadan yani bunun arkasını iyi araştırmak nasıl
nerede bulmak lazım. Evet, bunu açıklayabilmek lazım.
Yani her yer kapalı, her yer şey insanlar fazla tüketim yapmıyorlar. Nereden geliyor bu KDV artışı mesela?
Yani şeyi açıklayabilmek kolay. Hani geçen sene işte krediler, faizler indi, tüketime yöneldi. Ama Mart ayından bahsediyoruz. Ocak-Şubat dönemi yani. İlk çeyrek 2021'den bahsediyoruz.
Tabii.
Şeyi de bilgisi de var. Hani Mart özellikle ortasından itibaren hani Ağbal'ın gider ayak faiz arttırmasının sebebi oydu. Şubat sonu Mart başından itibaren kredilerde bir artış başladı tekrar. Kredi artış hızında. Ve bu da zaten bir tüketim talebinin geldiğini yansıtan bir durum. Ama dediğim gibi yani bunu...
Onu biraz önlemek istiyorum tabii.
Oradan Merkez Bankası'na geçelim istersen. Merkez Bankası bugün beklendiği üzere faizi sabit tuttu 19'da. Ama metnin içinde bir takım değişiklikler yaptı. Hani bunların herhalde en önemlilerinden bir tanesi gerekirse ya da bu gerektiğinde yeni bir faiz artışı parasal eksiklaştırma yapılacaktır cümlesinin metinden çıkarılmış olması. Bu önemliydi. Onun dışında da bir takım sözler yine vardı. İşte TL'deki birikimli değer kaybının enflasyon tarafına geçişkenliği ilgili bir kavram çıkarıldı. Arkasından yine bu kredi artış hızları sebebiyle olan baskı ile ilgili bir kavram çıkarıldı. Dolayısıyla zaten piyasa hani Kavcıoğlu'nun neden Merkez Bankası Başkanı olarak atandığını, Ağbal'ın alındığını biliyordu ve şimdi de ne zaman faiz indirir tartışmaları başladı. Diyelim ki yani sen bilmiyorum hani faiz iner diye düşünüp düşünmüyor musun? Bana Haziran ayından itibaren inmeye başlarmış gibi gözüküyor. Hani en geç Temmuz'a kalır. Peki ondan sonra nasıl bir senaryo bizi bekler ekonomide? Şimdi TL tarafı yaz aylarında değer kaybetmeye devam eder mi? Bu faiz dedikleri gibi işte eğer enflasyonu bir miktar üzerinde tutacaklarsa bu bir sıkı para politikası olur mu? O zaman işte sene sonu beklentileri zaten enflasyonda 11-12'den 14-15'e çıktı. Orada kalır mı? Yoksa biraz daha yukarı mı gider?
Kurlar oynamadı. Onu nasıl yorumluyorsun ben?
Ya kurlar oynamadı. İşte yerliler 3 haftada 11 milyar TL dolar sattılar pardon. İşte bu hafta açıklanan verilerde görüyoruz ki yerlerin satışı çok az yavaşlayarak devam ediyor. Şirketler yani hane halkının satışı devam ediyor. Şirketler döviz almaya devam ediyor. Onların tabii ödemeleri var. Bir takım başka güç şeyler var. Ama borsa halk arzları para çekiyor. İşte hazır 8,5'lara geldi bir satış oldu diye bakmış olabilir.
Yerlerin dolar satmasını faizlerin %19'a mı bağlıyorsun?
Faizlerin %19'a değil. Hani TL çok hızlı değer kaybetti Ağbal'dan sonra. Bu hani burada biraz buradan döner bir fırsat olarak gördüler evet, zannediyorum.
Evet.
Hani 6,5-7'lerden almış olsalar güzel para kazandılar. Hani tekrar düşerse döneriz alırız mantığı var bence orada.
Evet.
Ama şimdi faiz inmeye başladıkça ne olacak? Hani o önemli. Hani ondan sonraki senaryoyu nasıl görüyorsunuz? Yani şeye kadar ilk 6 ayı görebiliyoruz. İşte %19 civarı bir faiz kalacak. İşte bütçe tarafındaki performans belli. İç politika karışık. Para politikasının ne yöne değişeceği belli. Büyüme ve diğer şeyler ne yöne evrilir sence? Senin kafandaki senaryo nasıl?
Hani büyüme güçlü çıkacak gibi gözüküyor. Ben bu kadar beklemiyordum. Çok açık söyleyeyim yani. Yani şu andaki. Hoş dünyanın her yerinde biraz böyle bir kıpırdama var herhalde. İnsanlar ertelenmiş tüketimlerini falan şey yapacaklar. Bir arada güveniyorlar herhalde. Ama yani gerçekten bir şey söylemekte zorlanıyorum Gülden. Çok açık söyleyeyim.
Anladım. Ya şey var. Şimdi matematik olarak geçen sene ikinci çeyrek %10 düştüğü için biz ikinci çeyrekte böyle %15'ler, 18'ler gibi bir büyüme rakamı göreceğiz. Hani arkasından sıfır bile büyüsek o zaten bizi %5-6'lı bir yere getiriyor matematik olarak. Ama şeyi kestirmekte zorlanıyorum. Yani faiz indirimi gerçekten burada tüketimi mi körükleyecek 3. çeyrek, 4. çeyrek? Yoksa TL'deki devalüasyonu mu körükleyip daha da sert olumsuz bir etki mi yaratacak?
Faiz düşürecekler mi yoksa burada sabit tutacak mı? Enflasyonun gidişine bağlı tabii ama yani bilmiyorum. Gerçekten Şu an hiçbir yorum yapamıyorum. Çok net söylüyorum sana.
Yani izleyip göreceğiz. Bana şey gibi geliyor çünkü. Böyle bir ufak
ama,
bir yazarlığı.
Ama tabii eski yazılarını okuduğun zaman Merkez Bankası Başkanı'nın yani işte baktım bir sürü yazısına şeyin Kavcıoğlu'nun Merkez Bankası Başkanı'nın. Yani orada çok şey bir şekilde faiz indirimine yönelik mesajı var. Yani şimdi piyasa buna bakıyor herhalde. Yani bu sonra da bugün bile bekleyenler vardı.
Az, vardı az da ama vardı.
Az da olsa vardı faiz indirimi bekleyenler. Şimdi bu önümüzdeki dönem PPK toplantılarında muhtemelen şey beklenecek. Oraya bir MHP'nin kızını kodular mesela falan.
Evet,
yani
evet.
Böyle bir şey oluştu yani artık orada. Erdoğan daha henüz ağzını açtı mı açmadı mı belli değil bu konularda. Ama mutlaka şeyle bir temas olmuştur Merkez Bankası Başkanı. Önümüzdeki dönemde herhalde biraz faizleri şey yapıp çünkü yavaş yavaş da artık şeyin üçüncü ayına, dördüncü ayına geldik. 2021'in 2022'de herhalde seçim var yani bir sene sonra.
Öyle gibi gözüküyor evet.
2022'de belki de işte. Hadi dedim zamanda yapılsa ikisi yani şeye girildi artık yani bir seçim ortamına girildi. Dolayısıyla bu kadar yüksek faizle mi girmeyi tercih ederler yoksa kurları ne yaparlar hakikaten bilemiyorum. Vatandaş faize mi daha duyarlı, kura mı duyarlı Türkiye'de? Yani siyaseten diyorum şey olarak. Gerçekten.
Kura sanki daha duyarlıymış gibi gözüküyor. Çünkü hani enflasyon seviyesi tartışmalı olduğu için faiz evet. Seviyesinden de çok emin değilim ne kadar etkili olduğunu ama kura bayağı bir hassas gözüküyor. Tabii yani ama faiz indirmek hani doğru bir tercih olmadığını biliyoruz. Hani enflasyonist baskı devam etmiyor. Bir taraftan da 2022 seçimine doğru yöneldikçe işte Fed'in para politikasını sıkılaştırma hamleleri daha somut hale gelecek. Yani bu çok
Duyuz bakalım enflasyon rakamından doğru açıklayacak
nasıl açıklayacak? Yani çok evdeki hesap çarşıya uyacak gibi gözükmüyor bana hani bu sefer.
Evet.
Bakın.
Evet.
Bu haftanın önemli verilerinden bir tanesi
abi,
tabii ki.
Bernanke eski Amerikan Fed Başkanı Bernanke'nin profesördür. Önemli bir profesör üstelik. İktisatçı yani Bernanke. Bir güzel bir lafını gördüm yani. Merkez Bankası'nın, Merkez Bankacılığında diyor. Kendi de Amerikan Merkez Bankası Başkanı'ydı yani. %98 guvernörün güvenirliğidir diyor. %2 eylemdir diyor. %98 diyor şey için.
Evet. Yani, o zaman yandık. O zaman yandık zaten.
Yani işte evet, işte onu ben şey yapmak istiyorum. Mesela da şu örneğini veriyor. Diyelim ki yüksek enflasyon var diyor. Ama Merkez Bankası Başkanı eğer hedef enflasyonumuz %5 derse ve inandırıcılığı varsa diyor, bütün aktörler bütün hesaplarını %5'e ineceği üzerine yaparlar diyor ve iner o zaman diyor zaten diyor. Bütün hikaye budur diyor. %2'dir diyor. Yani şeyin etkisi diyor. Yani Merkez Bankası'nın işte bu araç bağımsızlığıyla alacağı kararlar diyor.
Evet. Yani, yani Türkiye'de belki hani Amerika'nın enflasyon oranı ve tarihi içinde enflasyon, ekonomi tarihi içinde belki öyledir. Yani Türkiye'de atılan adımlar belki biraz daha etkili oluyordur ama hani güvenilirliğin
tabii, tabii, tabii.
Önemli
ama,
olduğunu
ama,
söylemek doğru.
Bu, Bernanke'nin bu lafı çok önemli bence. %98 diyor yani şey için. Guvernörün piyasalar guvernörü nasıl algılıyor? Yani ağzından çıkan lafın gerçekleşme ihtimalini ne kadar yüksek görüyorlar buna bağlı her şey diyor.
Evet.
Yani bu çok önemliydi. Ben bunu çok önemsedim. Yani. Evet.
Evet.
Yani şey.
Ya doğru tabii. Yani bu burada işte güvenilirlik yok. Güvenilirliğin ötesine guvernörün güvenilirliği dışında kurumsallık da kalmadı. Dün daha Yiğit Bulut açıklama yaptı. Gereken yapılacaktır para politikası diye. Yani şimdi para politikası bari göstermelik olarak PPK toplansın, bir karar açıklasın, gereken yapıldı desin.
$2 olacak diyen bir adam yani şimdi.
Evet ama hani böyle atlangaç kendisi işte böyle hani önden çıkıp daha yeni başkan ilk toplantısı amış gibi yap bari bir kenarda dur. Evet.
Öyle bir şey yok. Yani piyasalar Yiğit Bulut'un herhangi bir sözüne güvenebilirler mi bundan sonra?
Hayır canım.
Yani orada olması bile.
Yani orada açıp konuşması bile çok eksik evet. O. Evet.
Bugün mesela Cemil Ertem'in bir şeyini okudum. Bir makale yazmış. O bir yerde özetlenmiş o. Ondan hı-hı. Sonra nerede gördüğümü hatırlamıyorum şu anda. Ya, inanılmaz faiz hatalar var iktisatçı olarak.
Ben ya, okumadım.
Üstelik Türkiye'nin faiz teorisinden kalkıyor ve şeyi ispatlamaya çalışıyor. Tamamen yanlış bir mantıkla. Nedensellik ilişkisini terse çevirerek Erdoğan'ın söylediği işte
Hala yeni yazısın bu eski. Hala mı yeni? Buna çaba var
Evet.
yani. Evet,
Yani
çok güzel.
ondan
Ya,
sonra
programdan sonra atarsan sevinirim. Ben de aydınlanayım. Bir okuyayım bakayım demiştim.
ondan sonra yani nedensellik ilişkisini tamamen terse çeviriyor. Tamamen terse çeviriyor. Yani şeyin farkında değil. Yani kozalite diye bir ekonomide bir şey oldu. Bir ekonometride böyle bir nedensellik ilişkisi var. Bunu tersten görüyor. Ya da yanlış yorumluyor.
Ya bilerek yanlış yorumluyor tabii. Yani bu...
Yani 18 yaşına kadar bir çocuk büyürken ayakkabı numarası da büyür. Çok iyi bir ekonometri hocam vardı. Böyle bir örnek verirdi yani. Mesela işte senin o tarihte elin de büyüyor. Ama ayakkabı numaran da büyüyor ama ayakkabı numarasının büyümesi nedeni değil elinin büyümesi. Anlatabiliyor muyum? Yani bu iki şey paralel gidiyor ama neden değil yani.
Neden
o
değil, evet.
Paralel giden iki şeyi neden zannediyor? Anlatabiliyor muyum? Yani enflasyon ve yani
çok güzel anlattın, evet.
Faizlerin yüksekliğinin yüksekliği ve enflasyonun at başı gitmesi bir, evet, ikisini de bir X'ye planına koyduğun zaman beraber hareket ediyorlar.
Bir
O
süre
dolayısıyla
ama bir süre yani her zaman da değil.
Ama yani buradan kalkıp da böyle bir şey olabilir mi ya? Şimdi bu baş danışman bu sarayda. Şimdi böyle bir şeye güvenilebilir mi artık? Yani, işte bak tekne bakın diyor. Yani bak, faizler yüksek gene enflasyon da yüksek çıkıyor işte diyor. Ama şeyi düşünmüyor yani orada enflasyon yüksek olduğu için merkez bankaları politika faizini yükseltiyorlar. Bunu düşünmüyor.
Düşünüyorsa da yutuyor işte başka bir şekilde. Başka türlü motivasyonlar
ama, işte. Ama bak, herkes yutar ama piyasalar yutmuyor böyle şeyleri Güldem ya. Bunu hala
yutmuyor,
anlayamadım.
Tabii. Yani işte yabancı yatırımcı, son gelen yabancı yatırımcı da 3-4 milyar parası kaldı. Ben eminim 1-2 ay içinde o para da çıkacak gidecek. Seçim sonunda bu hükümetin değiştiğini görene kadar da gelmeyecek. Gelmeyecek
yani. Bir paramı götürsem bir ülkeye yatırsam ben. Sonra o ülkenin kralının ya da işte ne bileyim ben cumhurbaşkanının, başbakanın, baş danışmanı, iktisatçı bir şeyin böyle bir açıklama yaptığını okusam anında o gün çeker çıkarım hemen.
Tabii.
Bizde çok az konuşulan bir konu. Tabii bu geleneksel bir şey. Yani bizde danışmanlık dal kavukluk geleneğinden geliyor. Yani danışman niye bir para alıyor değil mi? Kaç para alıyor
Doğru.
Bilmiyorum.
Yani
o danışman o parayı danışılan kişiye yani kendi şeyine prensipaline hayır dediği ölçüde hak eder. Şimdi diyelim ki mesela bir şeyden bir konuda bir takıntısı var Cumhurbaşkanı'nın enflasyon faiz ilişkisinde. Burada danışmanlık şöyle algılanıyor. Kim bunu daha bilimsel bir kalıpla söyleyecek? Evet. Hayır efendim bu söylediğiniz yanlış bir zaman işinden oluyor. Ama danışmanın görevi senin söylediğin o saçmalığı matematik model oturtmak değildir. O dal kavuğun işidir.
Zaten hani danışman yok orada pek. O yüzden.
Ama bu danışman işte söylediğim kişi.
Yani işte piyasa ne olduğunu biliyor, arasındaki farkı biliyor. Evet. Bunun
danışman
para
işi şeydir. Yani bu söylediğiniz ilişki baştan yanlış demektir. Hayır onu diyemiyorlar. O söylenen o saçma sapan şeyi nasıl bir modele oturturum?
Nasıl rasyonize ederiz değil mi? Evet.
Nasıl rasyonize ederiz?
Ama edemiyorlar işte, olmuyor. Yani, ya bir de şey gibi hani böyle yani, politika tarafında bir parmak gösteriyor. Şu teröristtir diyor. Bu vatan haindir diyor. İşte bu bilmem nedir diyor. Sanıyorlar ki ekonomi de öyle yönetilebilecek. Hani bu iş
evet,
böyledir.
Evet,
olmuyor aynen. Yani olmuyor. O şekilde yönetilmiyor işte.
Ben kendimi düşünüyorum. Benim böyle bir olanağım olsun. Etrafıma 5 tane danışman alsam, bir işi yönetiyor olsam, ülkeyi, şirketi bilmem neyi. Ya ben ne söylersem mükemmel söylediniz diyen bir adamı 2 gün sonra kovarım ben. Ben yani sana niye para veriyorum o zaman?
Sıkılırsın, evet.
Hayır, niye para veriyorum ben sana
dedim ya. Tabii. Aynen öyle.
Ama saraydaki dal kovukluk yerinden geliyor yani. Şu meşhur
yani...
Patlıcan hikayesini bilirsin belki değil mi?
Söyle. Bilmiyorum galiba.
Çok güzeldir ama bak bugün açıklıyor. Şey bayılıyormuş patlıcana padişah. Ondan sonra padişah her gün bir patlıcan yemeği yaptırıyormuş kendine ve yemeğin sonunda da çok güzel deyince de yanındaki şu dal kabuğu işte patlıcanın faydalarını anlatırmış. Patlıcan şöyle iyi bir şeydir, şöyle iyi, işe yaramaz aslında ama anlatırmış. Bu böyle uzun süre sürmüş. Sürekli patlıcan yemeği istiyor ve işte hünkâr beğenden bilmem neye kadar. Ah ne güzel deyince de dal kabuğu işte patlıcanın ne kadar faydalı olacağını söylüyor. Günün birinde adamın padişahın şeyi olmuş. Bu ne berbat şey bu böyle demiş. Bunun üzerine dal kavukta bu patlıcan sen berbat bir şeydir yenmek falan diye konuşmaya başlayınca yahu demiş sen bugüne kadar bunu demiyordun başka bir şey diyordun demiş. Patlıcan ne kadar iyi diyordun niye döndün demiş. Efendim demiş ben patlıcanın değil sizin dal kavuğunuzum demiş.
İyiymiş.
Anlatabiliyor muyum?
Tabii tabii.
Yani patlıcan satılmış anında. Tabii. Yani bu tam Türkiye'deki principal agent ilişkisi. Ya sen iktisatçısın oradaysan yanlışını söyleyeceksin. Sen bunun için para alıyorsun. Var mı bugün çok merak ediyorum sarayda ısrarla Cumhurbaşkanı'na ya da şeye yani ya da iletişim başkanına ya da İbrahim'e yani sen bu söylediğiniz doğru değil diyen danışman var mı acaba?
Ya işte Ağbal'ın kaderini gördük yani hani azıcık kendi mecrası içinde, kendi tanınan alanı içinde doğru şeyleri söyleyip yapmaya kalktı. İşte gelinen sonuç ortada. O yüzden evet. Olduğunu hiç sanmıyorum. Hiç evet, sanmıyorum yani.
İşini kaybediyorlar. O çünkü bal. Ya, hakikaten demek ki toplumların bu geleneği çok önemli. Onun Osmanlı tarihini iyi okumamız lazım yani.
Yani işte padişah o zaman kafayı uçuruyormuş. Yani bu kadar ekonomik kriz, bu kadar şey kafaları da uçmuyor işte. O dönem, bu dönem, bu kriz herkes yerinde kalıyor. Yani bu adam bir
gelişmek yani. Kafaları koruyorlar.
Kafaları koruyorlar evet en azından demokrasi var o kadar. Yine Atatürk'ü şükretsinler yani o anlamda da.
Pozisyonlar uçuyor.
Evet aynen öyle. Ya bir de şey verisini konuşalım istiyorum. Hani son 4-5 dakikamız kaldı biz esas konuya giremedik ama TÜİK işsizlik verisini açıkladı Şubat'ta bu hafta başında. Orada ne gördük bu sefer? İşte işsizlik oranında, resmi işsizlik oranında 12.7'den 13.4'e çıkmış. Bunlar aylık veriler. Ortalama üzerine 3 aylık ortalamalar gibi gittiği zaman biraz daha yumuşak oluyordu.
Bunlara takip ediyor, iş gücündeki artışlar çıkıyor.
Efendim?
Bunda iş gücündeki artışlar
çıkıyor. Evet, iş gücündeki artışlar çıkıyor. Çünkü geniş işsizlik oranı da %29.5'tan 28.23'e geriliyor. Demek ki insanlar biraz piyasaya geri dönüp iş aramaya başlıyorlar Şubat itibariyle. Evet. Bu evet. Acaba çaresizlikten mi yoksa biraz yani, daha bir olumlu beklenti acaba böyle işte aşılar başladı?
Yani, düşünüyorum yani şimdi yani mesela aile dayanışmasıyla ayakta durup da iş aramayan insanlar şimdi artık o aile dayanışması
da kalmadı.
Dolayısıyla iş arıyorlar şu anda kendilerini iş gücün içine attılar. Ben iş arıyorum diyor artık o insan.
Evet iş arıyorum diye şöyle bir şekilde söylüyor.
Babam bakıyordu, babam da bakamıyor artık.
Bugün bir haber gördüm. Alyansları satmalar çok hızlanmış. Önce erkekler satıyormuş, arkasından eşler satıyormuş. Bayanlar satıyor, kadınlar satıyormuş. O da kötü bir haber tabii aslında.
Küçük bir haber ama. Şimdi kulağa normal geliyor. Çavuşoğlu dışarı bakıp diyor ki Türkiye'yi Montreux'u harfiyen uyguluyor. Ya bir dışişleri bakanı böyle bir laf söyler mi ya? Bir sözleşmenin yani Montreux gibi bir temel konvansiyonun harfiyen uygulandığını bir bakan söyleyebilir mi? Bilmiyorum. Zaten uygulamak mecbursunuz.
Evet. Evet zaten kararsız.
Ben nefes alıyorum diyor. Haber bu. Ben nefes alıyorum. Evet. Haber miydin?
Yani evet.
Bunu ben şimdi ama bir bu yabancıları çok hafife alıyorlar. Yabancılar yani özellikle profesyoneller bu konuda diyor ki bir ülkenin dışişleri bakanı Türkiye Montreux'u harfiyen uyguluyor diyorsa demek uygulamama gibi bir ihtimal yanda diyor.
Evet.
Böyle bir laf edilir mi?
Bir taraftan da yine Cumhurbaşkanımız şey diyor. Kanal İstanbul'la Montreux anlaşmasının hiçbir alakası ilgisi yoktur diyor. Hani peki o zaman yapın hani nasıl yoktur? Burada, gerçekten yoktur.
Burada benim danıştığım bazı yani bu konuları bilen birilerine danıştım. Çok iyi bilen birilerine Montreux'u. Ondan sonra onlarla böyle bir şey söylüyorlar ama. Ama rant projesi bu.
Ya rant mutlaka içinde var. Mutlaka içinde var. Ama hani bir taraftan da başka şey. Yani göreceğiz onun zaman. Hani neden o ikili bir kombinasyon şeklinde bir anda Montreux çıktı ortaya. Hani o da düşünmek lazım.
O ikinci rant tarafını ikinci plan attılar ama çok başarılı bir şey de olabilir. PR olabilir bu.
Belki de. Bilemiyorum. Ama hani Montreux tarafından aşılmadı ki hani rant tarafı tartışılmıyor olsun.
Bilen şöyle diyor bilenler. Yani Montreux'u ezbere bilenler. Bu konuda çalışanlar yani. Yani akademik olarak çalışanlar Montreux'u. Diyorlar ki bir boğazlar için düzenleme var. Ama aynı zamanda da bugün ayın kaçı işte aynı şeyi söylüyorum. Bugün ayın 15'i mi? 15 Nisan saat 18 Türkiye saatiyle 19:15'te Karadeniz'de bulunacak Amerikan gemisinin kotası var. Nereden geçerse geçsin. İsterse gökten insin. Amerika'dan özel bir helikopter yapıp savaş gemisini helikopterle indirsinler Karadeniz'in ortasına.
Yine de o sayıyı geçemiyor diyorsun.
Evet. O sayıyı geçemiyor. Dolayısıyla ister kanaldan girsin, ister İstanbul Boğazı'ndan girsin ya da gökten zembille insin, onu değiştiremiyorsun. Yani ikili bir constraint getirmiş şey. Bir geçişler, bir mevcut stok oradaki, gemi stok. Ruslar da anladım. O gemi stokunu tek tek filikasına kadar kontrol ediyorlar. Biliniyor yani, bu çok şey bu. Yani Karadeniz ondan iç deniz sayılıyor artık yani. Hele bir zamanlar öyleymiş tamamen. Yani 90 öncesi sosyalist sistemin iç denizi aşağı yukarı Türkiye dışında. Romanya, Bulgaristan, Moldavya, öbür tarafta işte bütün doğu tarafındaki ülkeler, hepsi sosyalist ülkeler. Dolayısıyla ama çok Çin üzerinden muazzam bir rant projesi geliyor. Tamam. Ama Çinler oraya niye ilgileniyorlar onu da tam kafama oturtamıyorum. Yani oraya onu yapacak para yok Türkiye'de. Demek Çin'den büyük bir para gelecek. Ama bunun karşılığında Çin'e ne verilecek?
Demek ki, evet.
Çin'e ne verilecek onun karşılığında?
Evet, onları göreceğiz. Zaman bize gösterecek herhalde. Yani
Trakya'daki arazi şey değil yani. Ne bileyim ben, o kadar dünyanın en pahalı arazisi değil. Kanalla da olur mu, ondan da şüpheliyim.
Evet, ilginç, ilginç bağlantılar bunlar. Ya yani ben uzmanı değilim dış politika işlerinin. Dolayısıyla hani yorum yapmak değilim. İstemiyorum burada ben ama.
Değilim. Ya teknik konuları soruyorum uzmanlarına.
Evet.
Tanıyorum yani çevreyi. Yani mesela bu Montreux meselesini sordum. Bu kanalla şimdi ilişkisi var mı? Ya yani bu şaka deneyi bilenler. Ve üstelik yani kanala karşı insanlar bunlar. Söyleyenler.
Ya kanalı yani, zaten desteklemek için bayağı bir akıl
yani dışı olmak lazım. Kanal politikine karşı insanlar bunun Montreux'un ilişkisi olamaz diyorlar.
Peki Çin için ne diyorlar çeşitli uzmanlar?
Çin onu, öyle bir uzman yok. Onu
öyle bir uzman yok, tamam.
Öyle bir uzman
o,
yok.
Bir çalışalım onu da o zaman, da not alıyorum. Şöyle bir bakalım
öyle, Çin. Öyle bir uzman yok yani. Ne Çin meselesinde diye. Çinler niye buraya ilgi duyuyorlar? Yani diyelim ki 70 milyar dolar diyelim mesela. 70 hı-hı. milyar dolarlık ne rantı vereceksin Çinli'ye o zaman? Nasıl vereceksin?
Evet. Evet tabii. Evet. Evet. Ya bir
öyle bir hedefi yok mesela yani. Avrupa'dan vize serbestisi istiyoruz. Avrupa'dan vize serbestisi talep ediyoruz. Sonra Malatya Yeşilyurt'tan, Yeşilyurt diye bir köyünden, ondan sonra 45 kişiye devlet gri pasaport verip oraya kaçmalarına izin veriyor. Bilmem izledim mi şeyden.
Evet aslında. Evet, o da çok çok böyle şey garip bir olay.
Devlet yapıyor. Sonra da vize serbestisi istiyor. Yani vize serbestisi ne demek? Ya yani bunlar niye almışlar bu gri pasaportları? İçeri girmek için. İçeri girdikten sonra Allah kerim diyor. Evet. Vize alırsa o da aynı şey. Herkes gidecek. İçeri girdikten sonra aynı durumdalar.
Öyle. Yani öyle ya, bir şey diyemiyorum. Çok ilginç. Hakikaten hani açıklamasını bulmak çok zor.
Yani akıl alacak bir şey değil Güldem yani. Ne bileyim, ben şey yapamıyorum yani. Ne bileyim, yani aklım ermiyor benim yani.
Ya aklın ermedir. Arkasında cin fikirli bir takım hareketler var. İşte o şekilde çalışmıyor birçok kafa. Hani o başka türlü çalışan bir kafa biçimi. Eser, süremizi doldurduk, şu reformlara konuşamadık. Haftaya bari hani güncel bu kadar yoğun değil.
Anayasanın 7. maddesiyle kimsenin ilgilenmediği ve bence de anayasanın en önemli maddelerinden bir tanesi olan anayasanın 7. maddesi.
7. maddesi, tamam.
Vergi ödevi başlığını taşıyan 67. madde arasında ilişki kurarak Türkiye'de bir ademi merkeziyetçi model önerisi getireceğim.
Tamam, ben de not aldım çünkü 7. maddesi ezberimde tabii ki yok.
Maddesi, en kısa maddesi.
İlişki kur, tamam.
Anayasanın en kısa maddesidir. Bir, iki satırlık bir maddedir. Ama çok hayati önemi aiz bir maddedir. Onunla 67. madde, vergi ödevi şey, maddesi arasındaki bir bağ kurarak Türkiye'ye bir ademi merkeziyetçi model. Ya, Türkiye'de bir sıkıntı var mesela. Ben konuştuğum HDP'liler dahi mesela bu 7. maddenin kendileri için ne kadar hayati olduğunu farkında değiller. HDP'liler de ilk değil. Bu HDP'nin meselesi. Adem merkeziyetçi meselesi. Özellikle ekonomide, vergilemede falan yani.
Tamam. Ha, yedinci maddenin ne olduğunu da söyle de hani bir düşünmeye başlayalım bari haftaya kadar. Ben bakacağım da hani dinleyenler de belki bir...
Yedinci böyle hemen ben öyle hemen
ha,
okuyorum.
Özetle kafanda kaldığı şekilde.
Çok kolay. Bir satırlık. Tamam. Yasama yetkisi Türk milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. Bu yetki devredilemez. Şimdi tamam. Kulağa çok mantıklı ve aksi düşünülemeyecek bir madde gibi geliyor. Değil mi bu? Hı-hı. Yasama yetkisi Türk milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. Nokta. Bu yetki devredilemez. Şimdi
evet.
Nasıl geliyor kulağa? Ya bunda itiraz edecek ne var diyorsun değil mi? Herkesin olduğu gibi. Normal bir şey. Yasama yetkisini kim kullanacak diyorsun. Ama 67. madde verginin yasallığı ilkesini getiriyor. Yani ben sana özetleyeyim. 67. maddede vergi ancak yasayla konulur diyor. Her türlü evet. Vergi getiriyor.
Zaten işte torba yasalarla her şey değişip duruyor.
Ama yasa yani sonuç olarak.
Evet, verginin yasayla geliyor. Evet.
Ona da yanayım. Ama mesela ben yerel yönetimlerin yerel vergi çıkarmasından yanayım. Sadece yerel, yani yerel yönetimler KDV yasası çıkaramaz. Kurumlar vergisi yasası çıkaramaz. Kişisel gelir vergisi çıkaramaz. Bunlar Ankara'ya ait şeylerdir. Ama niye yerel vergi çıkaramıyor, yerel vergi salamıyor seçilmiş belediye meclisleri?
Evet, çünkü o zaman iş politikası.
Ama o da bir vergi. Onu belediye meclisi saldığı zaman 7. maddeyle çelişiyor. Yasama etkisine giriyor çünkü o zaman.
Evet.
Anlıyor muyum?
Anladım.
Çünkü o vergi yasal bir şey. Yani bir yasa
düşünmek lazım. O zaman hani sistem değişikliği falan filana da kapı açılıyor çünkü.
Ya o şart değil. Bunu bazı arkadaşlar şey diye diyor. Yani bu federal bir sisteme götürür diyor.
Evet, biraz daha çünkü evet.
Fransa'da var mesela. Fransa federal bir ülke mi? Bir ekiz.
Evet.
Son derece en merkezi devlet olan bir tanesi. Fransa'da seçilmiş belediye meclisleri vergi kanunu çıkarıyoruz. Yerel vergilerle ilgili sadece. Sadece yerel vergilerle ilgili.
Tamam Eser'cim. Ben şimdi not aldım
tamam,
bunları da. Ben de
bu.
Okuyacağım. Düşüneceğim bir hafta
hayati
boyunca.
Hayati bir konudur bu.
Tamam, hayati bir konu açısından bakacağım. Çünkü sesin gitti.
Değil. Yani bunu söylediğim zaman kızıyorlar bana Türkiye'den. Kızıyorlardı ya şimdi kızıyorlar.
Tamam.
Peki Gülden çok teşekkür ediyorum.
Tamam, ben çok teşekkür ederim. Dinleyenlere teşekkür ederim. Haftaya gerçekten güncelle vakit harcamayacağız bu kadar çok. Bu hani bütçe ve para politikası açısından önemli iki güne denk geldi bugünkü program. Haftaya biraz daha yine kavramsal konular üstünden akıl yürütmeye devam edeceğiz. Bekleriz. Evet. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Eser sen de.
Çok teşekkürler.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.